Ayrım 13.
Namık Kemal, La Revolution'un yayınlarını büyük bir hayranlıkla izliyor ve babasına yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Devlet kapısından geçinen İstanbul halkı kolay kolay kımıldamaz. Ancak devlet kapısına bağlı olmayan halk ve zabitler böyle değildir. Hüseyin Vasfi Paşa mektepli zabitlerin göz bebeğiydi. Vezir olması beklenirdi, istifa etti. İnkılapı çıkaranlar vallahi benden tehlikelidir ve canları burunlarına gelmiştir. İnkılap gazetesi yazarlarının Avrupa'da muhalefet partileri nezdinde buldukları saygınlık normalin çok üstündedir. Baba Ali İnkılap gazetesini yasaklamaya imkan bulamıyor. İmkan bulsalar her türlü fedakarlığı yapacaklar. Fakat gazete İsviçre Cumhuriyeti'nde çıkıyor. El erişmez, kudret yetmez. Hıdiv'in adamları da bir taraftan torbayla altın dağıtıyorlar, adam kazanmaya çalışıyorlar. Allah encamlarını, sonlarını hayır eylesin. Ya Ayetullah Bey ne oldu? Veli Efendi çayırındaki olaydan sonra arkadaşlarını ihbar etmiş miydi, etmemiş miydi? Mehmet kesin bir kararı varmakta güçlük çekmişti ama Ayetullah arkadaşlarını ele vermişti. Mehmet bunu hiçbir zaman kesinlikle öğrenemedi. İçinde hep bir şüphe kaldı. Bu ihaneti yıllar sonra eski Basra valilerinden amcası Abdurrahman Hasan Bey açıkladı ve şunları anlattı. Ayetullah çok nitelikleri olan bir gençti ama çok garip düşünceleri ve eğilimleri de vardı. Örneğin Napolyon Bonaparte hayrandı. En büyük ideali Osmanlı ülkesinde Napolyon olmaktı. Napolyon'un Avrupa'da yaptıklarını o yakın doğuda yapmayı tasarlıyordu. İşe Arap Yarımadası'ndan başlayacaktı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'ı nasıl ele geçirmişse o da Arabistan'ı ele geçirmeyi düşünüyordu. Bu işi için Musullu Sami Efendi ile görüştü. Onun desteğiyle Arap Yarımadası'nda eyleme girişecekti. Tasarısını babasından bile gizli tuttu ama Musullu Sami Efendi Ayetullah'ın nasıl bir çılgınlık içinde olduğunu görünce olayı babası Supi Paşa'ya anlattı. O da Ayetullah'ın bu ütopya girişimini zamanında önledi. Veli Efendi çayırı toplantısında Ayetullah Sağır Ahmet Efendizade Mehmet Bey'e çok kızmıştı. Ayrıca o toplantıda Mehmet Bey kendisine örgüt çok genişledi, babanız bile örgüte üye oldu demişti. Ayetullah bu yüzden de babasına çayır olayını anlatmaktan çekinmediğini söyledi. Bana şöyle dedi, nazırların öldürülmesine niyet ettiklerini öğrenince hepsinden nefret ettim. Eğer bir ideale değil de kişisel çıkarlarınızın uğruna adam öldürmeye kalkıyorsanız Allah sizi kahretsin diye haykırdım. Atıma atladım ve hızla atımı sürdüm. Her an arkamdan kurşun atmalarını bekliyordum. Kurşunun isabet edebileceği mesafeyi geçene kadar korku içindeydim. Doğru konağa giderek olayı babama anlattım. Babam bu tür olaylardan nefret ederdi, çok üzüldü. Ali Paşa ile dargın olduğu için olayı kendisine anlatmak istemedi, gidip Serasker Rüştü Paşa'yı gördü ve olayı bildirdi. İşte işin gerçeği bu. Ayetullah Bey bir süre sonra Şura-i Devlet'te bir göreve getirildi. Ama Ali Paşa'nın ölümünden sonra sadrazam olan Mahmut Nedim Paşa kendisini bu görevden aldı. Supi Paşa Şam valisi olunca onu Baalbek ve Bakaül Aziz kaymakamlıklarına getirdi. 1876'da Tuna vilayeti mektupçuluğuna atandı. Ama kısa süre sonra bu görevden de alınarak Erzurum mektupçusu oldu. Bir Çerkes kızıyla evlendi, bir oğlu oldu ama çocuk kuş palazından öldü. Yalnız kalmıştı ve mutsuzdu, çevresi kendisini dışlıyordu. Erzurum'dan Erzincan'a gitmeye hazırlanıyordu, tifoya yakalandı, belki başka bir hastalığı daha vardı, onun açıklanmasını istemiyordu. Hastalığı birkaç gün içinde çok ilerledi. 16 Mart 1878'de Tercan'da mutsuzluk içinde öldü. Ailesi onun ölümünü toprağa verildikten sonra öğrendi. 32 yaşını bile doldurmamıştı. 4. Paris Komünü'nde 3 Türk. 1870 Ağustos'unda Fransız-Alman Savaşı başladığı zaman Namık Kemal Londra'daydı. 2 yıla yakın bir süre Ziya Paşa ile birlikte Hürriyet'i çıkardıktan sonra Ziya Paşa'nın bir yazısı yüzünden Hürriyet 1870 Şubat'ında kapatılmıştı. Ziya Bey Hürriyet'i Cenevre'de çıkartmak için İsviçre'ye gitti ve gazete 2,5 ay kadar orada yayınlandı. Ama Namık Kemal Ziya Paşa ile anlaşamadığı için bir süre önce gazeteyi bırakmış ve Londra'da kalmıştı. Ali Suavi de bir İngiliz kızıyla evlenmiş Londra'da oturuyordu. Savaş çıkınca Agah Efendi Brüksel'e gidip yerleşti. Reşat, Nuri ve Mehmet ise Paris'te kaldılar. İmparator 2 Eylül'de Almanlara esir düşünce 4 Eylül'de Cumhuriyet ilan edildi ve Parisliler başkenti savunmak için gönüllü birlikleri oluşturdular. Yabancılar da bu birliklere katılıyordu. Nuri, Reşat ve Mehmet bu durumda ne yapacaklardı? Kaçmak mı, Paris'in savunmasında katılmak mı? Bir akşam Saint-Michel'deki bir kafede baş başa verip alacakları kararı tartıştılar. Mehmet şöyle dedi: "Arkadaşlar, bugün birlikte bir karar almak zorundayız. Kaçalım mı yoksa savaşımızı sürdürelim mi?" Reşat: "Hayır," dedi. "Savaşımızı burada sürdüreceğiz. Biz monarşiye, mutlakiyete karşı savaşmıyor muyuz? Abdülaziz neyse 3. Napolyon da odur. Biz Abdülaziz'in devrilmesini istiyorsak Fransız İmparatoru'nun devrilmesinden de mutlu olmalıyız ve mutluyuz. Biz İstanbul'da parlamenter bir rejimin kurulmasını istiyorsak burada da cumhuriyetçileri desteklemeliyiz. Zaten onlardan yanayız. O halde görevimiz onlarla birlikte cumhuriyeti savunmak olmalıdır. Düşman her yerde aynı düşmandır. Biz imparatorun askerlerine karşı savaşırsak, hünkârın çevresini saran o çıkarcı insanlara karşı savaşmış olmaz mıyız? Görmedik mi Abdülaziz'le 3. Napolyon nasıl anlaştılar, nasıl dost oldular? Evet, savaş tüm dünya yüzeyindedir, yalnız tek ülkede kazanılmaz. Gerici ve tutucu güçler arasında nasıl bir dayanışma olduğunu görmüyor musunuz? Her zaman ve her yerde birbirlerini nasıl tutuyor ve destekliyorlar? Ama devrimciler arasında bu uluslarüstü dayanışma bir türlü kurulamadı. Biz bunun örneğini vermeliyiz. Cumhuriyet rejiminin Fransa'daki başarısı Osmanlı İmparatorluğundaki devrimcilerin de zaferi olacaktır. Gericilerin ve tutucuların yenilgisi ise padişahın ve onun desteklediği güçlerin yenilgisi sayılır. Burada bizim de katkımız olmalıdır. Çok doğru söylüyorsun. Biz yalnız Fransız cumhuriyetçilerinden yana değil, tüm dünyadaki cumhuriyetçilerden yanayız ve onun savaşını vereceğiz. Devrim tek bir ülkede değil, tüm dünyada savunulur. Öyleyse Paris'teki ulusal savunma gücünün komutanı olan General Trochu'ya hemen bir mektup yazarak Gönüllüler Birliği'ne yazılmak istediğimizi duyuralım. Derhal, hemen. Mektubu yazma görevi Mehmet'e düştü. O da hemen kaleme sarılarak şu mektubu hazırladı: "General, ben Türk'üm. Fransa'nın benim ülkeme yaptığı değerli hizmetleri unutmadım. Büyük bir ulusa güç veren demokratik bir ruhun uyandırdığı coşkunun doğrultusunda Fransız Cumhuriyeti'nin düşmanlarıyla savaşmak için gönüllü olarak hizmetlerimi kabul etmenizi rica ederim. Cumhuriyetçi Fransa'ya ve vatanseverliğinize olan bağlılığımı belirterek saygılarımla, Mehmet." Aynı mektubu üçü de teker teker yazarak imzaladılar ve General Trochu'ya yolladılar. General hemen o gün üçünün de Gönüllüler Birliği'ne kabul edildiğini bildirdi. Karargâhtan kendilerine birer zuav askeri giysileri verildi. Ayaklarına birer postal geçirdiler, paçaları diz kapaklarının altından ayakkabılarına kadar sarkan birer bol pantolon edindiler. Üzerlerine birer av yeleği giydiler, sırtlarına birer çanta yüklendiler, çantaya kurşun ve sağlık malzemesi yerleştirdiler, ellerine birer savaş tüfeği aldılar ama başlarındaki kırmızı fesleri çıkarmadan Gönüllüler Birliği'ne katıldılar. Üçü de sakallı ve bıyıklıydı. Bu görünüşleriyle bütün gönüllülerin dikkatini çekiyorlardı. Onlara kırmızı fesli Türk gönüllüleri diye ad taktılar. Birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Gerçek savaş 1871'in ilk günlerinde başladı. Paris bombardıman edildi ama ortada daha düşman görünmüyordu. Türk gönüllüleri o bombardıman sırasında sokaklardan yaralıları taşıdılar. Aradan 2 hafta geçti geçmedi çarpışmalar başladı. Türk gönüllüleri de cephede ateş hatlarındaydılar. Paris'e saldıran Cumhuriyet düşmanlarıyla boğaz boğaza dövüşüyor, akşamları ateş kesilince de sokaklardan yaralıları topluyorlardı. İşte yine böyle bir akşam Reşat Sen kıyılarında bir yaralının iniltilerini duydu. Sürüne sürüne ona yaklaştı. Bu bir düşman askeriydi. Reşat onu giysilerinden tanıdı. Yine de yardımına koşmaktan vazgeçmedi. Asker göğsünden yaralanmış, kan kaybediyordu. Gözlerini araladı. Karşısında bir zuav gönüllüsünü görünce çok korktu. Kısa bir süre sonra "Ateş et de işimi bitir," dedi. "Zaten artık yaşam savaşı verecek gücüm kalmadı." Reşat "Hayır arkadaş," dedi. "Hangi yandan olursan ol, sen bir insansın, kardeşimsin, sana yardıma geldim." Yaralı askerin gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Reşat sırtındaki çantayı çıkartıp açtı, ufak neşterini buldu, tentür diyot şişesini, gazlı bezini çıkardı, yaralının kanlı yeleğini açtı, yaranın içindeki kurşunu bulup çekti, yarayı temizledi ve sardı. Asker, "Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum," dedi. "Hayır, teşekkür etmene hiç gerek yok. Ben insanlık görevimi yapıyorum." "Ama ben senin düşmanın değil miyim?" "Hayır, sen kişi olarak benim düşmanım değilsin. Ben bir devrim gönüllüsüyüm. Buraya adam öldürmek için değil, insanları kurtarmak için geldim. Milliyetleri, dinleri, ırkları, dilleri ne olursa olsun kimse benim düşmanım değil. Ama bazı kimseler bizi düşman sayıyor, bizi yok etmeye çalışıyorlar. Biz de kendimizi savunmak için silaha sarılıyoruz." "Sen de benim düşmanım değilsin. Seni hiç tanımıyorum ki düşman olayım. Bizi zorla askere aldılar, Paris'i düşmanlar ele geçirdi, kurtaracağız dediler. Zaten savaşın içindeydik, Almanlar bizimkileri tam bir yenilgiye uğrattılar. Derken karşımıza cumhuriyetçiler, yani siz çıktınız. Bize sizin Fransız İmparatorluğunu bölmek, parçalamak istediğinizi anlattılar." Yaralı asker nefes nefese kalmıştı, göğsü tıkanıyordu. Reşat, "Dur arkadaş, biraz dinlen, asabını bozma," diyecek oldu. Yaralı asker, "Hayır hayır," dedi, "konuşacağım, içimi dökeceğim. Bize sizin komünist ve anarşist olduğunuzu anlattılar. Siz ne devlet tanırmışsınız, ne aile, ne de düzen, herkesin malını yağma edecekmişsiniz," dediler. "Yalan, kimin malını, karısını, kızını elinden aldık? Kimin tarlasına, fabrikasına el koyduk? Biz komünist de değiliz. Aramızda komünist yok mu? Var ama onlar azınlıktalar. Biz yalnız Parislilerin değil, bütün Fransa halkının selameti için savaş veriyoruz." "Ne bileyim, bize öyle anlatmadılar. Biz de inandık. Ben güneyliyim, Ron bölgesinde ufak bir köyden geliyorum. Bağım, bahçem, ufak bir evim var. Anam babam daha hayatta, evliyim, bir oğlan bir kız babasıyım. Bütün ailemi, çevremi, bağımı, bahçemi, köyümü çok seviyorum. En büyük zevkim onlarla birlikte olmak, akşamları şarabımı içmek, bayramlarda şarkı söylemek, oyun oynamak. Bize her şeyimizi elimizden alacağınızı söylediler, kandık. Zaten ne yapabilirdik ki, hepimizi askere aldılar. Kaçmaya kalksak kaçak diye vururlardı. İster istemez bizi karşınıza çıkardılar." "Yok arkadaş, bizim ne senin karında gözümüz var, ne de bağında bahçende. Yarın bu savaş bitecek, köyüne döneceksin, bu söylediklerimi unutma. Hiçbir şeyde gözü olmayan devrimci bir Türk gönüllüsü bana böyle söyledi dersin. Biz de inşallah o zaman kendi ülkemize dönmüş oluruz. Devrim savaşını orada sürdürürüz." Reşat yaralı askeri kucakladı, öpüştüler, vedalaştılar. Reşat, "Merak etme artık," dedi, "kurşunu çıkardım. Kim bilir, belki de ben attım o kurşunu. Yaranı sardım, kanını dindirdim. Yarın sabah arkadaşların seni bulup hastaneye kaldırırlar. Geçmiş olsun. Köyündekilere selam. Bir daha birbirimize kurşun sıkmayalım." İkisinin de gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Paris Savaşı komüncülerin, yani cumhuriyetçilerin yenilgisiyle sona erdi. Kan gövdeyi götürdü Paris'te. Mehmet, Reşat ve Nuri bu arbede de canlarını zor kurtarabildiler. Son güne kadar çarpıştılar ama sonunda tutuklanacaklarını anlayınca zuav giysilerini çıkardılar. Başlarındaki feslerle kimse onların komün askeri olduklarını düşünemezdi. Tiyer hükümetinin karşı devrimci güçleri bütün Paris'i ele geçirdiler. Herkes bir yerlere kaçıyordu. Mehmet, Reşat ve Nuri savaşın ertesi günü yine bir araya gelerek şimdi ne yapacağız diye düşünmeye başladılar. Paris'ten çekip gitmeleri gerekiyordu. Paris artık kendilerinin özgürlük savaşı verdiği Paris değildi. Paris kan içindeydi, Paris ağlıyordu. Paris yenik ve yılgındı. Paris'li insanlığından utanıyordu sanki. Paris işgal altındaydı. Üçünün de aklı İstanbul'daydı. Onlar dışarıya yerleşip kalmak için kaçmamışlardı ki. Zorunluluk yüzünden Avrupa'ya gelmişlerdi. Fransa'yı ne kadar severlerse sevsinler, orada yabancı durumundaydılar. Onların kafalarındaki idealleri gerçekleştirecekleri ülke Osmanlı ülkesiydi. Komün olayı da acı bir biçimde sonuçlandıktan sonra artık ne yapabilirlerdi Fransa'da? Zaten cumhuriyet düşmanları devrimci avına çıkmışlar ve bütün cumhuriyetçiler darmadağın olmuşlardı. Reşat daha 26 yaşındaydı, İstanbul'da yepyeni bir yaşam kurabilirdi. 5 yıl önce İstanbul'da bıraktığı sevgili eşi ve 5 yaşındaki oğlu Ali Ferruh onu beklemiyorlar mıydı? Paris'e geldikten sonra eşi Zahiye'ye bir mektup yazarak şöyle demişti. Zahiyeciğim, biliyorsun seni ne kadar çok sevdiğimi, bunu yeniden söylememe hiç gerek yok. Ama benim gurbet ellerde ne kadar kalacağım hiç belli değil. Bu bir yılda olabilir, 10 yılda. Bu ayrılığın kahrına nasıl katlanacaksın? Geçim sıkıntısı da çekeceksin, bu sana zor gelmeyecek mi? İstersen gel boşanalım. İstediğin anda sana bir boş mektubu gönderebilirim. Sana hiç gücenmem, istediğin biriyle evlenebilirsin. O kadar güzel ve tatlısın ki seni kim almaz? Düşün, karar ver. Seni büyük bir hasretle kucaklar, yanaklarından öperim benim canım Zahiyeciğim. Ne olur Ali Ferruh'a iyi bak, ona babasının yokluğunu hissettirme. Bir gün oğlumun benimle övünmesini isterim. Onu da kucakla, benim tarafımdan öp. Mutsuz kocan Reşat. Zahiye bu mektubu alınca deliye döndü. Nasıl ayrılırdı Reşat'tan? O yaşamının ilk ve son erkeğiydi. Başka hiç kimseyi beğenmemişti. Eşine tapıyordu, düşüncelerine ve davranışlarına da hayrandı. Hemen kaleme sarılarak sevgili eşine şu mektubu yolladı. Reşat'ım benim. Kaderin bu cilvesine mertçe karşı koyacağım. Ömrümün sonuna kadar Reşat Bey'in eşi ünvanını taşımakla iftihar edeceğim. Seni delicesine seviyorum. Ne olur bir daha bana öyle saçma şeyler yazma. Yüreği her an senin aşkınla çarpan Zahiye. Bu mektup Reşat Bey'i büyük bir huzura kavuşturdu. Zahiye ile sevişmelerinin coşkusunu duydu içinde. Ama Reşat'ı yakından tanıyan ve onu sevmeyen bir arkadaşı vardı çevresinde. Çünkü o arkadaşı Reşat'ın hem mutlu bir evlilik yapmış olmasını hem de Paris'te birçok kız tarafından beğenilmesini içine sindiremiyordu. Ne kadar ilkel bir duygu ama bu tür duyguları taşıyanlara her zaman her yerde rastlanmaz mı? Zahiye'ye o günlerde Paris'ten imzasız bir mektup geldi. Güya bir arkadaş mektubuydu bu. Şunlar yazılıydı o mektupta. Zahiye Hanım, birbirimizi tanımıyoruz. Hiç karşılaşmadık ama ben sizin kim olduğunuzu, ne kadar güzel, kibar, iyi kalpli ve kocasına bağlı bir hanımefendi olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ben sizin dostunuzum ve iyiliğinizi istiyorum. Size bu mektubu bu yüzden yazıyorum. Reşat hiç size layık bir koca değil. Paris'e geldiğinden beri çevresinde düşüp kalkmadığı kadın kalmadı. Çok beğenildiğini bildiği için de bunun tadını çıkartıyor, bir daldan bir dala konuyor. Şimdi en son bir Fransız kadınla sevişiyorlar. İkisi de birbirine delice aşık. Belki evlenmek istiyorlar ama Fransız kanunlarına göre Reşat'ın ikinci bir kez evlenmesi olanaksız. Bu yüzden de bir süre önce size bir mektup yazarak boşanmak istediğini açıklamış. Ama siz bütün iyi niyetinizle, hanımefendiliğinizle bunu hiç onun istediği gibi yorumlamamışsınız. Kaderin bu cilvesine mertçe katlanacağım diye ona cevap vermişsiniz. Çok üzülmüş. Oysa o sizden ya öyle mi boşanalım diye bir yanıt bekliyormuş. Paris'te size herkes acıyor. İntikam alacağınızdan eminim. Saygılarla bir dost. Zahiye mektubu okuyunca beyninden vurulmuşa döndü. Hemen konuyu babasına açtı. Bereket babası Paris'teki Jön Türkler çevresini çok iyi bilen bir insandı. Kısa bir soruşturma sonunda Reşat'a yakın bir arkadaşının kalleşçesine bir dost kazığı atmak istediği anlaşıldı. Zahiye ve Reşat arasındaki yapay kara bulutlar yağmurlaşmadan dağıldı. En tatlı ve duygusal mektuplarla sevgilerini tazelediler. Peki bu mektubu kim yazmıştı? Reşat'ın çevresinde kim bunu yapabilirdi? Mektubu yazan muhakkak ki Reşat'ı çok iyi tanıyor ve eşiyle mektuplaşmalarını da biliyordu. Kimdi bu alçak? Reşat'ın çevresinde kaç Türk vardı ki? Reşat çevresini sıkı bir denetime aldı. Arkadaşları da kendisine yardımcı oldular. Sonunda imzasız mektubu yollayanın kimliği ortaya çıktı. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir isim. Ali Suavi. Reşat Bey en yakın arkadaşıyla birlikte buna karar verdi. Ali Suavi'nin ağzını aramak için içlerinden biri görevlendirildi. O da Suavi'yi görüp, "Arkadaş," dedi, "çok fena yapmışsın. O mektubu neden yazdın Zahiye Hanım'a?" "Ben mi? Hangi mektubu?" "Bırak numarayı Suavi, el yazından tanımışlar." "Ya, demek öyle olmuş. Ortalık birbirine girmiş demek ki. Benim maksadım kötü değildi ki. Birbirlerini ne kadar çok sevdikleri böylece anlaşılmış oldu. Reşat da artık burada başka haltlar karıştırmaz, elini Fransız kızlarından çeker. Hiç namuslu bir erkeğe yakışır mıydı onun yaptıkları?" "Ya Suavi, senin yaptıkların? Senin gibi dinine, imanına, şeriata bağlı bir insanın böyle fesatlıklar karıştırması hiç doğru olur muydu? Birbirimizi hiç tanımamışız Suavi." Bu olay kapandı ama Suavi'nin de gerçek yüzü, daha doğrusu iki yüzlülüğü, hayır yüzsüzlüğü ortaya çıktı. Nuri ile Reşat bir daha Suavi'nin yüzüne bakmadılar. Evet, şimdi ne yapmaları gerekiyordu? Reşat da Mehmet de komün olayından çok yıpranmışlardı. Hele Cumhuriyet düşmanlarının Paris'e egemen olmaları onları büsbütün karamsarlığa sürüklemişti. Ceplerinde de metelik yoktu. Reşat baba yadigarı saatini sattı. Onu yol parası yapıp Brüksel'e gittiler. Agah Bey'e konuk oldular. O arada Ali Paşa da ölmüş, en büyük düşmanları yok olmuştu. İstanbul'un yolu açılıyor muydu acaba? Bir süre sonra ortalık biraz duruldu. Mehmet, Reşat ve Nuri yine birlikte Paris'e döndüler. Nuri ile Reşat ne yapabilirlerdi İstanbul'da? Baba Ali'de katiplik ya da tercüme bürosunda çevirmenlik mi? Asla. Yeni projeler oluşturmalıydılar. Reşat'ın kafasında yine gazetecilik vardı. Namık Kemal ile Londra'da başlattıkları hürriyet işini daha iyi koşullarda, yeni yaklaşımlarla İstanbul'da sürdürebilirlerdi. Hem orada dağıtım sorunu da yoktu, çıkartacakları gazete kapışılırdı. Namık Kemal de komünden çok önce Kasım 1870 başlarında Londra'dan Paris'e gelmiş, kısa bir süre orada kaldıktan sonra Kasım sonlarında İstanbul'a dönmüştü. İstanbul'dan da iyi haberler geliyordu. Mahmut Nedim Paşa sadrazam olmuştu. Zaten yeni Osmanlılar ilk başlarda bunu istemiyorlar mıydı? Yeni sadrazam hünkârdan bir af kararı çıkartmasını istiyordu.